Ayrım 8, sayfa 141. Duygusal anlam ölçeği kolay uygulanabildiğinden ve denekler için ilginç olduğundan yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de bazı araştırmalar bu teknikten yararlanmışlardır. Parantez, örneğin Thorold 1967, Cüceloğlu 1972-1974. Ancak bu duygusal anlam ölçeğinin kolay yapıldığını göstermez. Şöyle ki, gerçekten anlamlı boyutların bu teknikle ölçülebilmesi için çok sayıda kavram ve sıfatın toplanıp ön testlerden ve faktör analizi denen istatistik bir işlemden geçirilmesi gerekir. Ayrıca kültürler arası karşılaştırma için ölçeğin her kültür grubundaki geçerliğinin ayrı ayrı saptanması, standartizasyonunun yapılması gerekir. Bu son noktalar temelde tüm tutum ölçme teknikleri için söz konusudur. Tutum ölçülmesi için bir ölçek geliştirilirken çok dikkatli olunması, tutum ölçecek cümlelerin iyi seçilip hakemlere danışılması, madde analizi yapılması, geçerlik ve güvenilirlik testlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bütün bu tutum ölçekleri insanlara doğrudan soru sorarak onlardan bazı cevaplar almaya dayanır. İyi hazırlanmış ölçekler bunda başarılı sonuçlar elde eder. Tutum psikolojisi, hatta sosyal psikolojideki gelişmeler bu yöntemsel başarılara dayanmıştır. Ancak bu tekniklerin bir sakıncası vardır. O da insanlara soru sorarken onların dikkatlerini soru cevap ortamına çekerek verdikleri cevapları etkileyebilmesidir. Böylece cevapların gerçek tutumları yansıtıp yansıtmadıkları daima bir sorun olarak ortadadır. Ölçeklerin dikkatle geliştirilmesi ve uygun ortamda uygulanması bu sorunu azaltabilir. Bu sorunu azaltabilecek bir başka yol da dolaylı ölçümlerin kullanılmasıdır. Şimdi bu teknikleri inceleyelim. 2. Dolaylı ölçümler. Ölçekler ne kadar dikkatli şekilde geliştirilirse geliştirilsin, tutum ölçmek için sadece insanlara soru sormak yoluna başvurulması yeterli olmayabilir. Özellikle kültürler arası araştırmalarda aynı tutum ölçeğinin farklı kültürlerde kullanılarak karşılaştırılmasında insanların anketi uygulayanın gözünde nasıl gözükmek istedikleri konusu bir sorun olarak belirebilir. Örneğin bazı kültürlerde insanlar sosyal beğenilirlik olgusundan dolayı Likert ölçeğindeki sorulara düzenli olarak daha yüksek puanlara cevap verebilirler. Parantez, Moghaddam, Tyler ve Willink 1993. İnsanların özellikle sosyal beğenilirlik olgusundan dolayı sorulara dürüst yanıtlar vermemelerinden ötürü dolaylı yolların da denenmesi önerilmiştir. Bu dolaylı yollarda yapılan ölçüm gizli tutulmaktadır. Doğrudan olmayan ölçümler çok çeşitli olabilir ve araştırmacının yaratıcılığına bağlıdır. Birkaç örnek verecek olursak, davranış gözlemi yapmak ve bundan temeldeki tutuma atıf yapmak, tutum ve davranış kısmında ele aldığımız Lapierre (parantez 1934), Minard (parantez 1952) ve Kuttner, Wilkins ve Yarrow (parantez 1952) araştırmalarında bu yola başvurulmuştur. Bir başka dolaylı tutum ölçme yolu kitabın ikinci bölümünde de ele aldığımız hazır bilgiden yararlanmadır. Bu bilgiler gazete, dergi arşivler, roman ve hikayelerden ya da istatistiklerden edinilebilir. Doğrudan davranış gözleminin yanında duygusal ifade gözlemi de dolaylı bir tutum ölçme yoludur. Örneğin mimikler, el kol hareketleri, sesin tonu ve yüzün genel ifadesi tutum belirleyici özelliklerdir. Parantez, örnek Feldman ve Rime 1991, Mitch Hugo, Lanzetta ve Bush 1991, Koji Oppo, Petty, Lossi ve Kim 1986. İnsanların mekanı kullanış tarzı da gözlem konusu olabilecek önemli bir ipucudur. Bu konuda yapılan çeşitli araştırma ve gözlemler (parantez) Hall 1966, Little 1968, Sommer 1969. İnsanların sosyal ilişkilerinde mekanı kullanmalarının rastgele olmayıp bir anlam taşıdığını göstermiştir. Şöyle ki, sevgi, kavga gibi duygusal ilişkilerde insanlar birbirlerine çok yakınlaşmaktadır. Hall (1966). Bu en kısa mesafeyi samimi ya da mahrem mesafe diye adlandırmıştır. Bu mesafe dokunma ile 45-50 santim arasındaki mesafedir. Bundan biraz daha uzak olan ikinci derecedeki mesafe, birbirini iyi tanıyan kişilerin konuşma mesafesi olan (parantez 45-50 santim, 120 santim) kişisel mesafedir. Bundan sonraki mesafe daha resmi ilişkilerde kullanılan sosyal mesafedir. Parantez 120 santim, 3.60 santim kamu mesafesi olarak tanımlanan en uzak sosyal ilişki mesafesi ise bir konuşmacının bir gruba hitap ederken kullandığı en uzun mesafedir. Parantez 1960 santimden fazla. Hal antropolojik bir yaklaşımda bu mesafelerin hem insanlar hem hayvan cinsleri arasında kullanılışının gözlemini yapmış, mekan kullanılışının kültürden kültüre nasıl değiştiğini incelemiştir. Bu çeşitli gözlemler bizi kişiler arası mesafeden kişiler arası ilişkilerin temelinde yatan tutumlara götürülebilir. Bu örneklerden de görüldüğü gibi araştırmacı deneklerin dikkatini çekmeden dolayısıyla da onları etkilemeden dolaylı yollarla onların tutumlarını ölçebilir. Bu çok çeşitli dolaylı tutum ölçme yolları, tutum ölçeklerini ilave olarak bize tutumlar hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Bölüm 5. Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar. Bundan önceki bölümde tutumların ne olduğunu, özelliklerini, öğelerini, tutum, davranış ilişkilerini ve tutumların gelişmesiyle ile kalıplaşmasını inceledik. Bu bölümde ise tutumlara ve özellikle tutum değişimine çeşitli kuramsal yaklaşımları gözden geçireceğiz. Bu kuramsal yaklaşımları gereğince anlayabilmek için tutum kavramının sosyal psikoloji içindeki gelişmesini kısaca ele alalım. Tutum kavramının gelişmesi. Genel psikoloji çerçevesinde tutum kavramının tarihçesi 19. yüzyıl sonu duygusal laboratuvar deneylerinde görülen ön hazırlayıcı parantez set Aufga B kavramına bağlama çabaları görüyoruz. Ancak bu kavramlar arasında bir benzerlik olsa bile bu çok genel bir düzeydedir. Bugün için geçerli olan anlamıyla tutum kavramı ilk defa 1918'de basılan Thomas ve Zanani Echki'nin Polonya köylüsü parantez 1927 ikinci baskı adlı kitabında kullanılmıştır. Bu sosyologlar Amerika'ya göç etmiş olan Polonya köylüsünü incelerken tutumlar üzerinde önemli durmuşlar, hatta sosyal psikolojiyi tutum bilimi olarak tanımlamışlardır. O tarihten sonra tutum araştırmalarının sosyal psikoloji içinde çok geliştiğini, hem kuramsal hem yöntemsel ve teknik bakımdan önemli ilerlemeler geçirdiğini görüyoruz. 1935'te Albert tutumların sosyal psikolojinin en belirgin ve gerekli kavram olduğunu ileri sürüyordu. Murphy ve diğerleri de parantez 1937 sosyal psikoloji içinde başka hiçbir kavramın tutum kavramı kadar merkezi bir yeri olmadığını ileri sürmüşlerdi. Parantez sayfa 889. Sosyal psikoloji içinde tutum konusundaki ilk yoğun çalışmalar 1920'lerde tutumların ölçülmesiyle başladı. İlk tutum ölçeklerini geliştiren Torstone parantez 1928. Tutumlar ölçülebilir adlı makalesiyle bu hareketin öncüsü oldu. Bu devrede çeşitli sosyal sorunlarla ilgili olumlu ve olumsuz tutumlar ölçüldü. Ancak ölçme tekniklerinin gelişmesine karşın tutum kuramı bakımından önemli bir gelişme ortaya çıkmadı. Araştırmalar çoğunlukla betimleyici korelasyon çalışmaları olarak kaldı. Tutumların ne olduğu, nasıl geliştiği, nasıl değiştiği konularına etraflıca eğilinmedi. 1930 ve 1940'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal psikolojideki bazı gelişmeler ise tutum konusunu tamamen değiştirmiştir. Bu gelişmeleri kısaca gözden geçirelim. 1. Örneklem, surveyleri ve kamuoyu araştırmaları. Tutum araştırmalarını etkileyen önemli bir gelişme, örneklem survey yönteminin geliştirilmesi ve geniş çapta kullanılmasıdır. İlk defa Gallup kamuoyu araştırması 1936'da Roosevelt'in ABD başkanlığına tekrar seçileceğinin doğru olarak tahminini yapmıştı. O tarihten sonra özellikle politik parti tercihi ve seçim kamuoyunu araştırmaları günümüze kadar gelişerek devam etmiş ve Türkiye dahil birçok ülkede uygulanmıştır. Özellikle tekrarlanan surveyler aynı örneklem grubuna aynı tutum sorularını sorduğu zaman söz konusu tutumun zaman içinde hangi etki ve propagandalara göre değiştiğini saptamak mümkün olmuştur. Böylece kamu haberleşme araçları ve propaganda ile tutum değişiminin ilişkileri incelenmeye başlanmış ve gerçek hayatta tutum değişimi süreci çalışılabilmiştir. Bu konuda yapılan çeşitli incelemeler tutum değişimi sürecini daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Bu çalışmalardan örnekler bir sonraki bölümde gözden geçirilecektir. 2. Küçük grup araştırmaları. Kurt Lewin ve öğrencilerinin başlattığı grup dinamiği çalışmaları da grup üyeliği olarak belirlenen sosyal etkinin tutumlarla ilişkisi konusunda aydınlatıcı bilgi sağlamıştır. Parantez Lewin 1951, Festinger 1950. Laboratuvar ortamı içinde ve gerçek hayatta doğal ve yapay gruplarla yapılan araştırmalar bir tarafta grup olayının daha iyi anlaşılmasını sağlarken diğer taraftan da tutum gelişmesi ve değişmesi konuları kuramsal katkılarda bulunmuştur. Bu tür bazı çalışmalara sosyal etki ve uyuma bölümünde parantez bakınız 3. bölüm değinmiştik. İleride grup yapısı ve dinamiği bölümünde de gene bu konuya eğileceğiz. 3. Psikanalitik kavramlaştırmalar. 1930'ların sonlarıyla 1940'larda tehlikeli bir doktrin olarak ortaya çıkan faşizm, Musevi düşmanlığı ve İkinci Dünya Savaşı, sosyal bilimcilerin ve bu arada sosyal psikologların bu sorunlara eğilmelerine yol açtı. Diğer yandan da Freudçu psikanalitik görüşler Amerikalı psikologlar arasında yayılmaya başlamıştı. Adorno ve arkadaşları çok etraflı ve derinlemesine bir araştırmalar dizisiyle Musevi düşmanlığı ve ayrımcı önyargının psikanalitik açıdan temellerini incelediler. Parantez 1950. Bu çalışmalar genellikle önyargılı ve kalıplaşmış tutumların kişilik bütününün vazgeçilmez bir parçası olarak kişiyi kendi iç çatışmasına karşı koruyucu bir görev yüklediğini öne sürmüştür. Bu bakış açısından tutumların erken çocukluk devresinde gelişen kişiliğin koruyucu bir parçası olduğu, böylece de tutum psikolojisinin kişilik psikolojisinin içinde ele alınabileceği görüşü ortaya konmuştur. İleride tutumların işlevsel kuramını ele aldığımızda bu konuya tekrar değineceğiz. 4. Deneysel iletişim araştırmaları. Tutum kuramlarına önemli katkısı olan son bir gelişme de 2. Dünya Savaşı yıllarında başlayıp daha sonra da etkinliğini sürdüren etkileyici iletişim konusundaki seri laboratuvar deneyleridir. Parantez, örneğin Howland, Lumsdaine ve Sheffield 1949, Howland, Janis ve Kelley 1953 ve diğerleri. Temel olarak akademik psikoloji kökenli olan bu araştırmacılar öğrenme ve yargı psikolojisi kavramlarını kullanarak yöntem bakımından üstün nitelikteki deneylerle etkileyici iletişim ve tutum değişimi olayını incelemişlerdir. Özellikle etkileyici iletişimle tutum değişimine kaynak iletişim, hedef ve ortam etkenliğinin rolünü saptamışlardır. Bu araştırmalara bir sonraki iletişim ve propaganda tutum değiştirme süreci bölümünde değineceğiz. 1930'larda 1940'lardaki bu önemli gelişmeler tutum konusunda kuramsal kavramlaştırmaları destekleyen pek çok araştırmaya yol açmıştır. 1940'lardan sonra ise Kurt Lewin'in güçlü önderliğinde grup dinamiği araştırmalarının sosyal psikolojide daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak Mitya Guire'nin de belirttiği gibi parantez 1969 sayfa 138. 1950'lerin ikinci yarısından itibaren tutum araştırmaları tekrar bir gelişme göstermiş ve sosyal psikoloji içindeki yerinin önemi bakımından grup dinamiğini geçmiştir. 70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda tutum konusu 60'lı yıllardaki cazibesini az da olsa kaybetmesine rağmen sosyal psikologların ilgi alanı olmaya devam etmiştir. Özellikle tutum değişimi, etkileyici iletişim, sağlıkla ilgili tutumlar ve benzeri gibi konularda oldukça fazla sayıda araştırma yapılmıştır ve tutum bilişsel sosyal psikoloji içine entegre olmuştur. Parantez örnek Fazio'ya 1986. 1920'lerden bugüne önemli bir inceleme alanı olma özelliğini korumuş tutumlar konusuna kuramsal yaklaşımlar neler olmuştur? Şimdi bu soruya dönelim. Tutumlara özellikle tutum değişimi sorununa eğilen çeşitli araştırmalar 4 farklı kuramsal yaklaşım kullanmışlardır. Bunlar öğrenme, kuramları sosyal yargı, tutarlılık ya da denge, içeren bilişsel kuramlar ve işlevsel kuramlardır. Bu kuramsal yaklaşımları şimdi inceleyeceğiz. Bunları kullanan bazı örnek araştırmalar ise bir sonraki iletişim ve propaganda tutum değiştirme süreci bölümü çerçevesinde ele alınacaktır. Öğrenme kuramları. Genellikle öğrenme kuramları akademik deneysel psikoloji içinde gelişmiş tutum değişimi konusunda uzak kalmıştır. Bununla beraber bundan önce de belirtildiği gibi 1940'lardan itibaren iletişim ve propaganda olayı laboratuvar deneyi yöntemiyle incelenmeye başlanmıştı. Parantez örneğin Howland, Lumsdaine ve Sheffield 1949, Howland, Janis ve Kelley 1953. Bu araştırmalarda Bu araştırmalarda ilk defa öğrenme kuramlarının genel bir şekilde tutum değişimine uygulandığını görüyoruz. Bu ele alışlarda belirli bir öğrenme kuramını ispatlama ya da çürütme gibi çabalar yoktur. Bunun yerine genellikle davranışçılık, ekol etkisinde uyaran tepki süreci tutum değişimini incelemek için elverişli bir çerçeve olarak ele alınmış ve öğrenme kavramları kullanılmıştır. Şöyle ki iletişim kaynağının parantez propagandacının özellikleri, iletişimin kendi özellikleri, ortamın özellikleri ve iletişim hedefinin parantez dinleyicinin özellikleri bağımsız değişkenler olarak hedefteki tutum değişimi de bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Bu durumda örneğin iletişim kaynağının parantez propagandayı yapanın özellikleri uyaran iletişiminin hedefi etkileme derecesi parantez kişide yarattığı tutum değişimi ise tepkidir. Böylece tutum değişimi bir öğrenme süreci olarak ele alınmaktadır. Eski tutumun yerine yeni bir tutum öğrenilmektedir. Bir sonraki bölümde etraflıca incelenen araştırmaların hepsi öğrenme kuramı çerçevesinde yapılmıştır. O bölümde bu araştırmalar ele alındığı için burada ayrıntılara girmeyeceğiz. Yalnız bir örnek olarak korku yaratan duygusal iletişime değinelim. Sayfa 184'te de görüleceği gibi parantez BKZ 6. bölüm özellikle kendine güveni düşük düzeyde olan dinleyicilerin çok korku yaratan iletişimden etkilenmediği görülmektedir. Parantez Janis ve Feshbach 1953 öğrenme kuramı çerçevesi içinde bu bulgunun yorumu şöyle olmaktadır. Fazla korku durumunda dinleyici, iletişimin öne sürdüğü önerileri öğrenmek yerine kendini bu korkudan korumak için engelleyici tepkiler öğrenmektedir. Bu tepkiler de parantez iletişime inanmamak ve benzeri gibi iletişimin öğrenilmesini ve dolayısıyla dinleyicide tutum değişimi meydana getirmesini engellemektedir. Bu örnekten de görüldüğü gibi bu araştırmalarda öğrenme kavramları, çalışmaları tutarlı bir temele oturtmak, akademik deneysel psikolojiyle ilişki sağlamak ve bulguları belirli bir çerçeve içinde yorumlamak için kullanılmıştır. Bu tür etkileyici iletişim çalışmalarından başka klasik şartlanma ile tutum geliştirme deneyleri yapılmıştır. Parantez Stats ve Stats 1958. Ayrıca olumlu pekiştirme parantez ödüllendirme yolu ile de bireylerde tutum geliştirilmiştir. Parantez Scott 1957. Bu gibi araştırmalarda öğrenme ilkelerine göre tutum geliştirme ve değiştirmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Uyaran tepki pekiştirici genelleme ve benzeri gibi öğrenme kavramları özellikle etkileyici iletişimle tutum değişimi konusunda başarı ile uygulanmıştır. Sosyal yargı kuramı. Bir şeyi sevmek, sevmemek, ondan hoşlanmak, hoşlanmamak o şey hakkında bir yargıya sahip olmayı gerektirir. Demek ki akademik psikolojinin ilk çalışmalarından olan psikofizik deneylerde kullanılan yargı kavramı tutumlara da uygulanabilir. Basit bir psikofizik deneyi örneğiyle durumu açıklayalım. Bir kişinin bir eli sıcak su dolu bir kap içinde, diğeri de soğuk su dolu bir kap içinde bir müddet tutulur. Sonra her iki elini de içinde ılık su olan bir kaba sokarsa bu suyu aynı anda hem sıcak hem de soğuk olarak algılayacaktır. Bu tuhaf yargıyı meydana getiren konstrans parantez zıtlaştırma olgusudur. Bu psikofizik olayından benzetme yoluyla sosyal olayların algısına geçebiliriz. Politik alandan bir örnek verecek olursak, sol fikirleri içeren bir iletişim sağ politik görüşe sahip Ahmet'e, ılımlı bir görüşe sahip Mehmet'e göründüğünden daha aşırı sol olarak görünecektir. Burada da bu yargının temelinde konstrans mekanizması vardır. Bunun tersi de söz konusudur. Şöyle ki aynı iletişim Mehmet tarafından kendi görüşüne daha benzer, parantez yakın olarak görülecektir. Burada da benzetme mekanizması işlemektedir. Bu kavramlara da 6. bölümde iletişim ile dinleyicinin görüş farkı konusunda etraflıca değineceğiz. Sosyal yargı kuramını etkileyici iletişim çerçevesinde geliştiren Sheriff ve Hovland parantez 1961 kişinin kendi görüşüne ne kadar kuvvetle bağlı olduğunu da önemli bir etken olarak belirlemişlerdir. Şöyle ki yargı kuramına göre kuvvetle bağlanılan bir tutumun kendinden farklı görüşleri ret alanı kabul alanından daha geniştir. Yani konstrant mekanizması kullanarak o görüşleri kendi görüşünden daha da farklı görüp reddetme olasılığı daha fazladır. Buna karşılık fazla kuvvetle bağlanılmamış olan tutumların farklı görüşlere kabul alanı red alanından daha geniştir. Yani benzetme mekanizmasını kullanarak o görüşleri kendi görüşüne gerçekten olduklarından daha da benzer görüp kabul etme olasılığı daha fazladır. Parantez bakınız 6. bölüm. Çeşitli laboratuvar deneyleri, yargı kurumunu destekleyici bulgular sağlamışlardır. Bununla birlikte bu kuram bugün için tutum değişimi hakkında belirli ölçülebilir ön tahminler yapmaktan çok tutum değişimini anlamak için kullanılan bir genel çerçeve durumundadır. Tutarlılık kuramları. 1960'lardan itibaren en çok araştırmaya yol açan tutum değişimi kuramsal çerçevesi tutarlılıktır. Bu temel kavramı kullanan çeşitli tutum değişimi kuramları genelde bilişsel kuramlardır. Ama güdülenme ile de bağlantılıdırlar. Bunları da bu bölümde inceleyeceğiz. Bundan önceki bölümde tutumları incelerken de gördüğümüz gibi tutumlar tutarlılığa yönelirler. Bu tutarlılık hem tutum öğeleri arasında hem de tutumlar arasında söz konusudur. Hatta genellikle insan düşünüşünün ve davranışının tutarsızlıktan kaçıp tutarlı olmaya yöneldiğini söyleyebiliriz. Örneğin birisini seversek ona iyi özellikler atfederiz ve onun hakkında söylenen kötü sözlere direnç gösteririz. Davranışlarla tutumlar arasında da genellikle tutarlılık söz konusudur. Bundan önceki bölümde tutumlarla davranışlar arasındaki tutarsızlığı gösteren bazı araştırmaları ele almıştık. Parantez Lapierre 1934, Kunter, Wilkins ve Yarrow 1952, Minard 1952. Ancak tutum ile davranış arasında görülebilen tutarsızlık, beklenmeyen ve ender rastlanan bir durum ya da ortamsal etkenlerle açıklanması gereken bir sorun olarak ele alınmalıdır. Daha doğal olan durum ise gerçek hayatta genellikle görülen yapılan tutum davranış tutarlılığıdır. Bu gözleme dayanarak uzun yıllar birçok kuramcı ve araştırmacı insan davranışının temelinde tutarlı olma gereksinmesinin ya da güdüsünün bulunduğunu varsaymışlardır. Örneğin 20. yüzyılın başlarında sosyolog Sumner, parantez 1906 göreneklerin tutarlı olma eğilimi gösterdiğini öne sürmüştür. Akademik psikoloji içinde gestaltçı görüşte parantez Wertheimer 1912, Köhler 1940, Kafka 1935, Levin 1935, 1936 alan kuramı ile ilgili algı ve tutumlarda tutarlılık ve organizasyonu savunmuşlardır. Lechki tüm insan düşünce ve davranışını kendi kendisiyle tutarlı olma ilkesine dayandıran bir kitap yazmıştır. Parantez 1945 o kitapta örneğin öğrenme ve unutmanın tutarlılık ilkesiyle açıklandığını görüyoruz. Şöyle ki diğer bilgilerle tutarsız olan bilgilerin unutulduğu ve şartlanma yerine tutarlılık kavramının kullanılabileceği ileri sürülmüştür. Bu saydıklarımız sosyal psikoloji içinde tutarlılık kavramının yerleşmesine bir başlangıç teşkil etmekle birlikte tutarlılık kuramlarını başlatan esas olarak Heider'dir. Heider tutarlılık kuramlarının ilki olan denge kuramını geliştirmiştir. Denge kuramının diğer bazı tutarlılık kuramlarının gelişmesine temel teşkil ettiğini görüyoruz. Bu kuramlar sayıca oldukça kabarıktır ve her biri tutarlılık kavramını görgülü araştırmalarda kullanarak davranış ön tahmini yapmaktadır. Bu bölümde bunlardan birkaçını ele alıp inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz kuramlar Heider'in denge kuramı, Rosenberg ve Abelson'un bilişsel dengeleme kuramı, Festinger'in bilişsel çelişki kuramıdır. Bunlardan ilk ikisi genellikle denge kuramları olarak bilinirler ve birbirlerine oldukça yakındırlar. Bunlardan başka denge kuramları da vardır. Ancak onları ayrı ayrı ele almamız konumuzu çok uzatacağından sadece bu iki temel denge kuramını inceleyeceğiz. Bilişsel çelişki kuramı ise diğerleri gibi bir tutarlılık kuramı olmakla birlikte onlardan ayrıldığı yönler vardır. Bu kuram ayrıca tutum değişimi konusunda sosyal psikolojide pek çok sayıda araştırmaya ve kuramsal tartışmaya yol açtığından bu kuramı daha geniş bir şekilde inceleyeceğiz. A. Heider'in denge kuramı. Heider parantez 1946-1958. Denge kuramını özellikle kişiler arası algı çerçevesinde ve fenomenolojik bir açıdan geliştirmiştir. Kişiler arası algı olayını en basite indirgeyen Heider bir kişinin parantez K bir diğer kişide parantez D ve bir tutum objesi parantez 0 ile ilişkilerini incelemiştir. Bu incelemede durum söz konusu olan kişinin görüş açısından ele alınmaktadır. Yani kişinin zihninde var olduğu varsayılan durum kurama yansıtılmaktadır. Bundan dolayı kurama fenomenolojik diyoruz. Heider bu üç birim arasında iki tür ilişki önermiştir. A. Sevme-sevmeme, parantez tutum ilişkisi ve B. Birlikte olma, parantez ait olma, olmama ilişkisi. Her iki ilişki de olumlu, parantez artı ya da olumsuz, eksi olabilir. Ancak ilişkinin derecesi üstünde durulmamıştır. KD o üçlüsündeki her üç ilişkide parantez K'yı K'ye göre olumluysa ya da ilişkilerin ilkisi olumsuz biri olumluysa K'nın zihninde denge durumu var demektir. İki ilişki olumlu, bir ilişki olumsuzsa ya da her üç ilişki de olumsuzsa K için dengesiz bir durum söz konusudur. Yani aşağıda üç tane artı vardır. Onun altında artı eksi eksi vardır. Önünde de bir parantez vardır. Yan tarafında da dengeli durum denmiştir. Onun altında da tekrardan iki tane artı ve yanında eksi vardır. Onların altında da eksi eksi ve tekrar eksi vardır. Önlerinde de bir parantez vardır. Yan tarafında da dengesiz durum vardır. Bir örnekle açıklayalım. Ahmet parantez K arkadaşı Mehmet'i parantez D çok sever. Beğenir parantez artı tutum ilişkisi. Ahmet aynı zamanda yalandan parantez sıfır nefret eder. Parantez eksi tutum ilişkisi ve Ahmet Mehmet'in yalan söylediğini parantez artı aidiyet ilişkisi öğrenir. Bu durum Ahmet'i rahatsız edecektir. Çünkü dengesiz bir durumdur. Şema ile gösterecek olursak. K artı D, K eksi 0, D artı 0. Köşeli parantez ve tekrar parantez artı artı eksi parantez eşittir. Dengesiz durum parantez. İlişkilerin yönlerini de belirtirsek mümkün olan 8 durum şöyle ortaya çıkacaktır. Sayfa 134'teki şemalardan 1-4 dengeli, 5-8 dengesizdir. O halde yukarıdaki Ahmet'in durumu tekrar ele alacak olursak Ahmet'in bu dengesizlikten kurtulması için ya Mehmet hakkındaki tutumunu değiştirip onu artık beğenmemesi ya da yalan söylemek konusundaki tutumunu değiştirip yalan söylemenin kötü bir şey olmadığına kendisini inandırması gerekir. Şöyle ki Ahmet aşağıya doğru ok vardır. Mehmet sağ tarafa doğru ok vardır ve yalan söylemek. Bu şekilde bir üçgen oklarla üçgen oluşturulmuştur. Üçgenin başında Ahmet vardır. Sol tarafındaki Mehmet, sağ tarafında da yalan söylemek olarak verilmiştir. Ya da yan tarafta tekrar oklarla üçgen oluşturulmuştur. Başta Ahmet, aşağıya doğru giden okta, sol tarafa doğru giden okta Mehmet. Diğer sağ taraftan aşağıya doğru giden okta yalan söylemek olarak belirtilmiştir. Bu tutum değişikliklerinin herhangi biri dengeyi sağlayabilecektir. Heyder bu tutum değişikliklerinden başka aidiyet ilişkisini ortadan kaldırarak parantez Mehmet genellikle yalan söylemez ya da Mehmet öğesini kendi içinde araştırarak Mehmet'in yalan söyleyen tarafını sevmemek, bunun yanında Mehmet'in diğer yönlerini sevmek şeklinde gelişen diğer denge sağlayıcı yolların da varlığını soyut olarak kabul etmekle birlikte bunların üstünde fazla durmamıştır. Bu diğer denge sağlayıcı çözüm yolları ileride göreceğimiz gibi Rosenberg ve Abelson tarafından etraflıca işlenmiştir. Dengeli bir durumu örnek verelim. Ahmet Ali'yi sevmemektedir. Ahmet komünizme de karşıdır. Ahmet Ali'nin komünist olduğunu öğrenir. Bu durumda denge vardır. Parantez şekil 17-2 üçlü. Çünkü sevilmeyen bir kimsenin sevilmeyen bir tutuma sahip olması doğaldır. Beklenebilecek bir durumdur. Ve Ahmet'in her ikisi hakkındaki fikri de değiştirmesi gerekmez. Peki ya Ahmet sevmediği Ali'nin komünizme şiddetle karşı olduğunu öğrenirse? Parantez şekil 17-8 üçlü. Ahmet için bu durum gene dengeli midir? Herhalde değil. Çünkü sevilmeyen kötü bir insanın kötü bir fikre sahip olması beklenir. Hayran olunacak bir fikre sahip olması beklenmez. Eğer böyle iyi bir fikre sahipse o kadar kötü bir kişi de olmamalıdır. Yani burada da Ahmet dengesiz bir durumla karşılaşacak ve Ali hakkındaki tutumunu değiştirmeye doğru bir baskı hissedecektir. 3 olumsuz ilişkinin dengesizliği buradan çıkmaktadır. Bu örneklerden de görüldüğü gibi Heyder sadece olumlu ve olumsuz ilişkileri ele almakta, derecelerden de söz etmekte ya hep ya hiç tutum değişimi önermektedir. Bu yetersizlikler daha sonra gelişmiş olan bazı kuramlarda giderilmiştir. Aşağıda bunlara değineceğiz. Ancak burada Heyder'in kuramının ne denli önemli olduğunu vurgulamakta yarar vardır. Heyder psikolojide genellikle varsayılan bir fikri yani tutarlılığı görgül denemeye uygun bir hale sokarak sosyal psikolojik çerçeveye oturtmuş, böylece tutumlar konusunda çok verimli bir çığır açmıştır. B. Rosenberg ve Abelson'un bilişsel dengeleme kuramı. Rosenberg ve Abelson (1960), Heyder'in (1946-1958) denge kuramını biraz daha geliştirerek uygulamışlardır. Bu kuramda ilişkilere ek olarak birbirleriyle ilişki halinde olan üç öğe olumlu ya da olumsuz olarak da nitelendirilmektedir. Bu durumda Heyder'inkinde olduğu gibi K (kişi), D (diğer) ve O (obje) ilişkisini üçlü olarak gösterme gereği ortadan kalkmıştır. Ayrıca öğeler olumlu (artı), olumsuz (eksi) ve nötr (ilgisiz) eşittir. O bağlarda bağlı olabilirler. Burada Heyder'inki gibi sevme, sevmeme ve ait olma, olmama şeklinde iki türlü ilişki değil, sadece bunları kapsayan birleştirici (artı) ve ayırıcı (eksi) tutum ilişkisi üzerinde durulmuştur. Olumlu ve olumsuz ilişkilerin yanında nötr ilişkiye de yer verilmesi önemlidir. Yukarıda Heyder'in denge kuramında verdiğimiz Ahmet (K), sevdiği arkadaşı Mehmet (D) ve onun yalan söylemesi (O) örneğini bilişsel dengeleme kuramı çerçevesinde Ahmet'in görüş açısı bakımından şöyle gösterebiliriz. Mehmet () ortada uzun bir sağ tarafa doğru giden bir çizgi vardır. Yukarıda da artı var ve sağ taraftaki çizginin sonunda da eksi vardır ve başta Mehmet, çizginin başında Mehmet (), sonunda ise eksi yalan yazmaktadır. Aslında bu şemadan anlaşılan gene Ahmet'in yani K'nın Mehmet için olumlu, yalan söylemek için ise olumsuz tutumu olduğudur. Ancak iki öğe artı ve eksi işaret koyarak kişinin onlar hakkındaki tutumunu belirtebildiğimiz için kişi öğesini de ayrıca gösterip hepsini oklarla birleştirmeye gerek yoktur. Rosenberg ve Abelson'un bilişsel dengeleme modeline göre eş işaretli öğeler olumlu ya da nötr bağlarla bağlı oldukları zaman köşeli (artı), (eksi), (artı), (eksi) noktalı virgül (artı), (o), (eksi), (o), (eksi) köşeli ve ters işaretli öğeler olumsuz ya da nötr bağlarla bağlı oldukları zaman köşeli (artı), (eksi), (noktalı virgül), (artı), (o), (eksi) denge söz konusudur. Bunların dışındaki durumlar ise dengesizdir. Dikkat edilecek olursa nötr bağlar ya da (o) ilişkiler hep dengeli durum meydana getirmektedir. Çünkü aslında (o) bağı iki öğe arasında artı veya eksi hiçbir bağ olmadığını gösterir. Bir bağ olmayınca bu olmayan bağın dengesizliği de elbette söz konusu değildir. Bilişsel dengeleme kurumu için dengeli ve dengesiz durumları şemalarla gösterelim. Şekil 18. Bilişsel dengeleme kuramına göre dengeli ve dengesiz durumlar. Dengeli, büyük köşeli (artı), ortada bir çizgi vardır. Sağ tarafa doğru giden uzun bir çizgi vardır. Çizginin ortasında artı, yine sonunda artı vardır. Onun hemen alttaki satırında yine eksi ve sağ tarafa doğru giden bir çizgi vardır. Başında artı ve sonunda eksi vardır. Üçüncü çizgide ise başında artı ve ortasında eksi ve sonunda eksi vardır. Ve onun altında yine bir eksi vardır. Bunun hemen 3 çizginin dışında hemen altında yine büyük bir köşeli parantez ve ortada 3 tane çizgi vardır sağ tarafa doğru giden. Birinci çizginin başında yine artı, ortasında 0 ve sonunda artı vardır. İkinci çizginin başında eksi, ortasında 0 ve sonunda yine eksi vardır. Üçüncü çizgimizde ise başında artı, ortasında 0 ve sonunda yine eksi vardır. Yan taraftaki dengesiz başlığıyla yine altında 3 tane çizgi vardır. Birinci çizgide artı, ortasında artı, sonunda yine eksi vardır. İkinci çizgimizde ise başında eksi, ortasında eksi, sonunda eksi vardır. Dördüncü çizgimizde ise başında artı, ortasında eksi, sonunda artı vardır ve en sonunda köşeli büyük bir parantez vardır. Yukarıda ele aldığımız Ahmet'in sevdiği arkadaşı Mehmet'in yalan söylemesiyle ilgili dengesiz durumu tekrar dengeli hale getirebilmek için Heyder'in ne önerdiğini hatırlayalım. Heyder bu durumda ya Mehmet'e karşı beslenen olumlu tutumun olumsuz hale gelmesini ya da yalana karşı duyulan olumsuz tutumun olumlu hale gelmesini denge sağlamak için önermişti. Yani Heyder için tutumlar arasında dengesizlik söz konusu olduğu zaman tutum değişimi dengesizlikten kurtulup dengeyi sağlamak için esas çıkar yoldur. Rosenberg ve Abelson ise tutum değişimini denge sağlamak için yeterli bulmakla beraber dengeyi sağlamak için tutum değişiminden başka yolları da etraflıca incelemişlerdir. Örneğin yukarıdaki durumda Ahmet Mehmet'in gerçekten yalan söylediğine inanmayabilir ya da bu olayı düşünmemeye çalışılır. Aklına getirmez ya da reddeder. Bu davranışlarla Ahmet Mehmet'le yalan arasındaki olumlu ilişkiyi (0) ilişki haline getirir. Böylece de kendi zihninde tekrar bir denge durumu sağlamış olur. Şekil 19. Reddetme ile dengenin sağlanması. Eski dengesiz durum. Altta sağ tarafa doğru giden uzun bir çizgi vardır. Onun altında ise tekrar bir çizgi vardır. Başında artı ve Mehmet yazıyor. Ortasında artı ve sonunda yalan ve eksi yazıyor. Yalan başta ve sağ tarafa doğru giden bir ok vardır. Sonunda Mehmet yazar. Bunun Mehmet'in hemen üst tarafında, yukarıda yan tarafa doğru giden bir uzun çizgi vardır tekrar. Ve onun üstünde yeni dengeli durum yazıyordur. Altında ise tekrar bir çizgi vardır. Başında artı, ortasında o ve en sonunda da eksi ve yalan yazıyordur. Demek ki herhangi bir öğenin artı veya eksi değerini değiştirmeden, yani o öğeye karşı tutum değişimi oluşturmadan denge sağlamak bu kuram çerçevesinde mümkündür. Bilişsel dengeleme kuramında dengeyi sağlamak için bir başka çözüm yolu daha vardır. Bu çözüm bir öğeyi araştırmaktır. Şöyle ki Ahmet yalan öğesini kendi içinde araştırarak gerekli parantez iyi yalan, gereksiz parantez kötü yalan olarak tekrardan tanımlayabilir. Bu durumda tek yalan öğesi iki ayrı öğe haline gelir. Mehmet parantez artı bu öğelerden iyisine bağlanırsa, yani Ahmet Mehmet'in gereken bir yalanı söylediğine inanırsa denge gene sağlanmış olur. Şöyle ki şekil 20 ayrıştırma ile dengenin sağlanması. Eski dengesiz durum, altta uzun bir çizgi vardır. Onun hemen yanında yeni dengeli durum vardır. Artı iyi yalan. Hemen onun altındaysa artı, başta Mehmet yazıyor, ortada bir çizgi ve çizginin ortasında artı ve sonunda eksi yazar. Sonunda yalan yazıyordur. Yalandan sonra çizgi bitiyor ve yan tarafına doğru giden tekrar bir ok başlar. Bu da Mehmet'i gösterir. Mehmet'in altında artı ve artı iyi yalan. Hemen diğer aşağısındaysa artı eksi kötü yalan olarak vardır. Bu durumda Mehmet artı, ortada tekrar bir uzun çizgi var. Çizginin ortasında artı ve sonunda yine artı ilişkisi kurulduğundan Mehmet artı tekrar artı iyi yalan ilişkisi kurulduğundan ayrışma çözümünü bir başka örnekle de ele alalım. Ali bir kız arkadaş edinmek istemekte, aynı zamanda da okulda iyi notlar almayı arzu etmektedir. Ancak Ali kız arkadaş edinirse zamanını ona vereceğinden bunun iyi not almasına engel olacağını düşünmektedir. Böylece dengesiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Tekrar bir şey vermiş. Artı ve ortada uzun bir çizgi, başındaysa tekrar, sonunda da tekrar bir artı vardır. Başındaki artıda kız arkadaş, sonundaki artıdaysa iyi notlar vardır. Ali öğelerden birini ayrıştırmaya tabi tutarak dengesizlikten kurtulabilir. Örneğin Ali şimdiye kadar iyi not deyince 9-10 gibi notları düşünürken şimdi bunu lüzumsuz 6-7'yi ise yeterli derecede iyi olarak yeniden tanımlayabilir. Böylece kız arkadaşı olması 9-10 almasına engel olacak, fakat 6-7 almasına engel olmayacaktır. Bu notlar da iyidir. Yani şekil 21 ayrıştırma ile denge sağlamasına başka bir örnek. Eski dengesiz durum, altta uzun bir çizgi tekrar ve sağ tarafta yine yeni dengeli bir durum olarak bir uzun çizgi vardır. Onun altında tekrar bir uzun çizgi vardır. Başında artı kız arkadaş. Sonunda tekrar artı iyi notlar. Ve bir ok sağ tarafa doğru. Artı yukarıya doğru yeni dengeli durum. Artı artı 6-7 parantez iyi not olarak gösterilmiştir. Onun hemen altında da tekrar bir sağ tarafa doğru giden ve aşağı doğru giden bir çizgi vardır. Başında da artı kız arkadaş. Eksi 9, eksi 10 yüksek not parantez lüzumsuz eksi 9, eksi 10 yüksek not vardır. Onun hemen yukarısındaysa artı uzun bir çizgi, ortasında artı, sonunda da artı, 6, 7 parantez iyi not, iyi ve not olarak vardır. Dengeyi sağlamak için bilişsel dengeleme kuramında öne sürülen bir diğer çözüm yolu da öğelerden birini güçlendirmektir. Parantez Abelson 1959 örneğin sigara içen, sigaradan hoşlanan Ayşe aynı zamanda sigaranın akciğer kanserine yol açtığını da bilmektedir. Bu dengesiz durumu tam olarak dengeli bir hale getiremese de dengesizliğin önemini azaltmak güçlendirme işlemiyle mümkün olabilir. Şöyle ki Ayşe sigara içmenin diğer bazı olumlu öğelerle olumlu ilişkilerini düşünerek sigara içme öğesinin olumluluğunu güçlendirebilir. Böylece göreli olarak dengesiz durumun önemini azaltır. Örneğin Ayşe sigara içmenin sinirlerini dinlendirdiğine çalışırken daha iyi düşünmesini sağladığına ve arkadaş çevresinde uyumak için gerekli olduğuna inanabilir. Böylece sigara içme öğesi için yeni olumlu ilişkiler kurabilir. Böylece dengesiz durum Ayşe için eski önemini kaybedecektir. Bu örneklerden de görüldüğü gibi Rosenberg ve Abelson'un bilişsel dengeleme kuramı, Heider'in de denge kuramından daha esnektir. Çünkü dengesizlikten kurtulabilmek için herhangi bir öğeye karşı ağa sahip olunan tutumu tamamen değiştirmek, parantez artıdan eksiye ya da eksiden artıya ve dengesiz ilişkiyi reddetmek, parantez artıdan sıfıra ya da eksiden sıfıra, C ayrışma tepkisi ya da D güçlendirme tepkisi olanaklarını ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. Bu esneklik olumlu bir gelişmedir. Bu çeşitli çözüm yollarının hangisinin kişi tarafından seçileceği konusunda hangi yol daha kolaylıkla dengeyi sağlayabilecekse o yol izlenir denilmektedir. Yani çeşitli tutarsız ilişkilerle dengesiz bir durum ortaya çıktığı zaman ilişkilerden ya da öğelerin işaretlerinden mümkün olduğu kadar azını değiştirip denge temin edilmesi söz konusudur. Bu öneri bazı araştırma sonuçlarıyla da desteklenmiştir. Örneğin bir araştırmada Rosenberg ve Abelson 1960 sayfa 128-130 deneklere çeşitli dengesiz ilişkiler içeren durumlar anlatılmış ve bunları çözmeleri istenmiştir. Deneklerin en az değişiklikleri içeren çözümleri benimsedikleri gözlenmiştir. Bu bulgu bize Rosenberg ve Abelson'un bilişsel dengeleme kuramının davranış ön tahminini Heider'in denge kuramına göre daha başarıyla yaptığını göstermektedir. Ayrıca Rosenberg ve Abelson'un bilişsel dengeleme kuramı Heider'in KDO üçlüsünün dışında daha çok sayıdaki ilişkileri içerebilmektedir. Bu da denge kuramının uygulanmasının genişlemesi bakımından olumlu bir gelişmedir. Denge kavramını kullanan diğer bazı kuramlar da geliştirilmiştir. Örneğin Osgood ve Tannenbaum'un parantez 1955 uygunluk kuramı parantez Tannenbaum 1967 ya da Nevkoop'un parantez 1961 objektif denge kuramı ancak bunların hiçbiri bundan sonra inceleyeceğimiz Festinger'in bilişsel çelişki kuramı kadar etkili olmamıştır. C. Festinger'in bilişsel çelişki kuramı. Bilişsel çelişki kuramı da bir tutarlılık kuramıdır. Ancak Festinger tarafından ilk olarak ortaya atıldığından beri parantez 1957 epey değişikliklerinden geçmiştir. Bu kuramın üstünde çok çalışılmış, tartışılmış ve bu kuram çerçevesinde yüzlerce araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan üstünde önemli durulması gerekir. Festinger'e göre eğer kişinin sahip olduğu bir inanç, bilgi ya da tutum yine o kişinin sahip olduğu bir başka inanç, bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse bu iki inanç, bilgi ya da tutum arasında bilişsel çelişki vardır. Örneğin bugün hava güneşli bilgisiyle ben bir yağmurluk giyiyorum bilgisi böyle çelişki içinde olan iki bilgidir. Bu çelişki görüldüğü gibi mantıksal değil psikolojiktir. Yani sık sık örnek olarak verilen şu bilişsel çelişki durumunu ele alalım. Sigara akciğer kanseri yapar ve ben bir sigara tiryakisiyim. Kurama göre bu tür bilişsel çelişkiler kişiye sıkıntı veren durumlar olduğundan kişide bu çelişkiden kurtulmak için bir güdüleme meydana gelecektir. Başka bir deyişle çelişki durumunun varlığı kişinin bundan kurtulmaya çaba sarf etmesi için yeterli bir güdüdür. Festinger herhangi bir durumda kişinin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin uyuşan bilgilerin sayısına ve önemini oranı olarak ele almaktadır. Şöyle ki, çelişki eşittir. Ortada bir uzun çizgi vardır. Üst tarafında önem x çelişen bilgilerin sayısı, alt tarafındaysa önem x uyuşan bilgilerin sayısı vardır. Bu formül kavramsaldır. İşlem formülü değildir. Çünkü uyuşan ya da çelişen bilgilerin önemini sayısallaştırmak güçtür. Bu formüle göre çelişen bilgiler arttıkça tüm bilişsel çelişki de artacaktır. Bilişsel çelişkiyi azaltmak için çelişen bilgilerin sayısını azaltmak ya da uyuşan bilgilerin sayısını arttırmak gerekir ki yukarıdaki formüldeki payın paydaya oranının mutlak değeri azalsın. Örneğin yukarıdaki sigara ile ilgili bilişsel çelişkiyi azaltmak için ben duruma bazı uyuşan bilgiler ekleyebilirim. Örneğin sigara benim sinirlerimi yatıştırıyor, daha dikkatli çalışabilmeme yardımcı oluyor, çevremde kabul edilmemi sağlıyor gibi bu uyuşan bilgiler paydaya eklenerek tüm oranın değerini azaltacağından sigara içmekle akciğer kanserinin ilişkisi konusunda hissettiğim ilk çelişkinin şiddeti azalacaktır. Okuyucu bu örneğin daha önce Abelson ve Rosenberg'in bilişsel dengeleme kuramında güçlendirme çözüm yolu için verildiğini hatırlayacaktır. Parantez sayfa 156. Gerçekten de bilgiler arasında tutarsızlık söz konusu olduğunda bu iki kuramın önerdiği çözüm yolları birbirine çok yakındır. Ayrıca uyuşan bilgileri parantez paydayı araştırma yanında çelişen bilgilerin parantez payın önemini de azaltma yoluyla tüm bilişsel çelişki azaltılabilir. Örneğin birçok doktor da sigara içiyor demek ki sigara içmenin kansere yol açtığı doğru değil ya da aslında içinde yaşadığımız kirli hava kansere yol açıyor. Demek ki sigara içmekle kanser arasındaki ilişki o kadar ciddi değil gibi bilgiler çelişen bilgilerin parantez payın önemini azaltmaya yöneliktir. Bu davranışlar da Abelson ve Rosenberg bilişsel dengeleme kuramında öne sürülen reddetme, parantez inanmama, çözüm yoluna, parantez sayfa 154 benzemektedir. Bütün bu örnek çözümlemelerin ortak yanı her birinin bir psikolojik savunma mekanizması gibi işlemesidir. Hepsi kişiyi rahatsız eden tutarsızlığı ortadan kaldırmak ya da azaltmak için kişinin kendine ve başkalarına karşı öne sürdüğü makulleştirici nedenlerdir. 1. Karar verme sonucu meydana gelen bilişsel çelişki. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi tutumlar ya da bilgiler arasında çelişki söz konusu olduğu zaman bilişsel çelişki kuramının denge kuramına oldukça benzer olduğunu görüyoruz. Bilişsel çelişki kuramı da denge kuramları gibi bir tutarlılık kuramı olduğundan bu normaldir. Ancak bilişsel çelişki kuramının esas güçlü olduğu tutarsızlık durumları biraz daha başkadır. Bu durumlarda tipik olarak verilmiş bir karar, söylenmiş bir söz, yapılmış bir tercih gibi olmuş bir davranış ile bu davranışa ters düşen bir tutum arasındaki tutarsızlık ön plana çıkmaktadır. Diyelim ki Ayşe bir buzdolabı almak istiyor. Hangi marka buzdolabı alacağına karar vermeden önce Ayşe herhalde çeşitli markalar hakkında bilgi edinecek, her birinin özelliklerini inceleyecektir. Sonunda bir tanesini seçip satın almak için ilk taksidini yatıracaktır. Önceleri bu markalar arasında pek bir fark göremediği için bir müddet kararsız kalan Ayşe, acaba hala hangi markanın daha iyi olduğu konusunda kararsız mı olacaktır? Herhalde hayır. Ayşe kimsenin zoru olmadan serbestçe bir seçim yapmış, bir karar vermiş ve bu kararını üstlenerek davranışa dönüştürmüştür. Daha önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi kişinin tutumu ile davranışının birbiriyle tutarlı olması gerekir. Yoksa meydana gelebilecek çelişkiye kişiyi rahatsız edecektir. Burada Ayşe bir davranışta bulunmuştur. Dolayısıyla bu yapılmış olan davranışta bir değişme söz konusu olamaz. Öyleyse geriye kalan değişebilecek tek şey tutumdur. Demek ki Ayşe bu durumda aldığı buzdolabına karşı eski kararsız tutumunu davranışın doğrultusunda değiştirerek olumlu yapacaktır. Yani Ayşe satın aldığı buzdolabının en iyi buzdolabı olduğuna inanmaya başlayacaktır. Doğru bir tercih yaptığına inancını sağlamlaştırmak için de davranışa uygun bilgilere açık olacaktır. Örneğin gazetelerde satın aldığı buzdolabı hakkındaki reklamları okuyacak, televizyonda o markaya ait reklam ve bilgileri izleyecektir. Bilişsel uyuşmazlık kuramına bazı ilaveler yaparak kesin karar verme durumunun önemine dikkati çeken Brehm ve Cohen, parantez 1962, bu şekilde bir davranış kararını izleyen bazı araştırma bulgularını incelemişlerdir. Örneğin bir araştırma parantez Brehm 1956, denek olarak ev kadınları seçilmiş ve her birine bir pazarlama araştırması yapıldığı söylenmiştir. Her deneke elektrikli ekmek kızartma makinesi, elektrikli meyve sıkıcısı ve benzeri gibi 8 çeşit mutfak aracı gösterilmiş ve bunları beğenme derecesine göre değerlendirmesi istenmiştir. Sonra en beğendiği iki araçtan birini seçmesi istenmiştir. Denek seçme yaptıktan sonra da seçtiği araç sarılıp kendisine hediye edilmiştir. En sonunda denekten bütün araçları beğenme derecesine göre tekrar değerlendirmesi istenmiştir. Bu son değerlendirmede deneyin önceki değerlendirmesine oranla en çok beğendiği iki araçtan seçtiğini, seçmediğinden çok daha yüksek bir şekilde değerlendirdiği görülmüştür. Bu deneyden ve çeşitli araştırmalardan ortaya çıkan sonuç şöyledir. Kişi geriye dönemeyeceği bir karar verdikten sonra ortaya çıkan uyuşmazlığı, kararını değiştiremeyeceği için tutumunu kararı parantez davranışı doğrultusunda değiştirerek azaltır. Yani verdiği kararın akıllıca bir karar olduğuna kendini inandırır. Bu sonucun önemi küçümsenemez. Günlük hayatımızda olduğu gibi kitleleri etkileyen önemli kararlarda da bilişsel çelişkinin rolünü görmek mümkündür. Örneğin Vite parantez 1971 Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'nda bombalamayı arttırma konusundaki yanlış politikasını bilişsel çelişki ilkesiyle açıklamıştır. Yukarıda bir Aronson parantez 1994 sayfa 191-192'de sözü edilmiştir. Şöyle ki bombalamanın Kuzey Vietnam'ın direnişini büsbütün arttırdığına dair kesinlikle kanıtlanmış verilere rağmen Amerikan bombardımanında devamlı bir tırmanma görülmüştür. Bunun bir nedeni tırmanma politikasının daha önce verilmiş olan yanlış kararlarla ve onları izleyen davranışlarla uyuşur olmasıydı. Onları izleyen davranışlarla uyuşur olmasıydı. Böylece tırmanma kendini besleyen bir süreç haline gelmişti. Burada da tutumların karara uyacak şekilde değişmesini görüyoruz. Türkiye'nin bazı politikalarında ve kendi günlük hayatımızda da bilişsel çelişkinin bu şekilde çözümüne örnekler bulabiliriz. 2. Davranışa gerekçe bulma ihtiyacı. Bütün bu örneklerde en önemli nokta kişinin tercihini ya da davranışını serbestçe, zorlamadan yapmış olduğunu düşünmesidir. Eğer kişi zorlanma sonucu bir davranışı yaptığını düşünürse, bu davranışı tutumundan farklı olsa dahi bu farklılık bilişsel çelişki yaratmayacak ve dolayısıyla kişinin tutumunu davranışa uyacak şekilde değiştirmesine gerek olmayacaktır. Çünkü kişi burada davranışının akıllıca olduğuna kendini inandırma gereği duymayacaktır. Zorlandığım için öyle davrandım, aslında öyle düşünmüyorum diyerek davranışıyla tutum arasındaki tutarsızlığın sorumluluğunu dışarıya, parantez onu zorlayana, nesnel faktörlere atfedecek, kendini bu sorumluluktan kurtaracak, böylece de bilişsel çelişki sıkıntısını hissetmeyecektir. Bu bir tür dışa vurma sürecidir. Bu söylediklerimizi özetleyecek olursak, kişinin bir davranışı ile tutumu arasında bir çelişki söz konusu olduğunda, kişi bu çelişkiyi açıklayabilecek ya da davranışını makul gösterecek objektif bir dış parantez nesnel gerekçe bulamazsa, tutumunu değiştirerek davranışını bir iç parantez öznel subjektif gerekçeyle, yani tutumunu değiştirerek açıklamaya çalışacaktır. Bir objektif dış gerekçe bulursa tutum değişimine gerek kalmayacaktır. Bu nesnel gerekçe bir başkasının zorlaması olabileceği gibi kişinin davranışını makul gösterebilecek başka herhangi bir şey de olabilir. Örneğin bir başkasını incitmemek, bir grup tarafından kabul olunma isteği, alay edilme endişesi ve benzeri gibi. Bir iki örnekle dış parantez objektif ve iç parantez subjektif gerekçeleri inceleyelim. Diyelim ki İnci iş arkadaşı Aslı'nın kendisine hiç yakışmayan yeni bir elbise giydiğini görür. Aslı ürkük bir şekilde elbiseyi beğenip beğenmediğini sorduğunda İnci hemen der. İnci Aslı'nın elbisesi hakkındaki gerçek tutumuna ters düşen bir davranışta bulunmuştur. Tutumuyla davranışı arasında bir çelişki söz konusu olduğundan, yapılmış olan davranışla değerlendirilemeyeceğinden İnci'nin Aslı'nın elbisesi hakkındaki olumsuz tutumu, olumlu davranışı doğrultusunda değişecek midir? Yani İnci elbiseyi beğenmeye mi başlayacaktır? Büyük olasılıkla hayır. Çünkü İnci'nin davranışının kendince makul bir objektif dış gerekçesi vardır. İnci Aslı'yı incitmemek için yalan söylemiştir. Bu İnci'ye göre yalan söylemeyi mazur gösterebilecek bir dış gerekçe olduğu için burada bilişsel çelişki fazla olmayacak. Dolayısıyla da çelişki azaltıcı iş ayarlamalara kendi tutumunu değiştirmeye gerek olmayacaktır. Şimdi bir araştırma örneğini ele alalım. Festinger ve Charles Mist (1959) bir deneyde deneklere tek tek bir saat süreyle çok sıkıcı bir iş yaptırdılar. Bu iş bir saat boyunca bir tahtaya tek tek vidaları burgulamak, sonra onları çıkarmak türünden tek düze ve amaçsız bir çalışmaya gerektiriyordu. Bir saati sonunda her deneke araştırmacının asistanının hasta olduğu ve mümkünse onun yerine bir sonraki deneki içeri alıp ona çok hoş, zevkli bir deneye katılacağını söylemesi istendi. Bu hizmeti karşılığında kendisine para ödeneceği belirtildi. Denekler bu işi yapmaya kabul ettiler. Deneklerin yarısına bu iş için $20, yarısına da $1 verildi. Bu ilk deneyden bir süre sonra da başka bir yerde, başka bir araştırmacı tarafından deneklere son zamanlarda katıldıkları deneyler hakkında sorular soruldu. Ve bu arada da bu deneyde vidalarla yaptıkları işi değerlendirmeleri istendi. Acaba $20 alan denekler mi, $1 alan denekler mi deneyde vidalarla yaptıkları işi daha ilginç buldular? Bu soruya cevap verirken genel eğilim $20 alan deneklerin işi daha çok seveceklerini tahmin etmektir. Oysa bilişsel çelişki kuramı $1 alanların yaptıkları işi daha çok sevecekleri tahminini yapmış ve bu tahmin de araştırma sonucunda doğru çıkmıştır. Bu sonucu davranışa gerekçe bulma gereğiyle açıklayabiliriz. Şöyle ki bir sonraki deneke yapmış olduğu için çok hoş olduğu yolunda yalan söylemek için denekler ya 20 ya da $1 almıştır. $20 alanlar yalan söylemek için iyi bir objektif dış gerekçeye sahiptiler. Yani $20 için küçük zararsız bir yalan pekala söylenir diye düşünmüşlerdir. Dolayısıyla bu yalan söyleme davranışı onlarda fazlaca bir bilişsel çelişki yaratmamış, yaptıkları işin aslında çok sıkıcı olduğuna dair gerçek tutumlarını davranışları doğrultusunda değiştirmeleri gerekmemiştir. $1 alanlarda ise durum farklıdır. $1 yalan söylemek için yeterli bir objektif dış gerekçe değildir. Yani ben dürüst bir kimseyim ve ben yalan söyledim bilgilerinin yarattığı çelişkinin miktarını azaltmak için faydaya eklenecek yeterli uyuşan bilgiyi içermemektedir. Dolayısıyla bu durumda toplam bilişsel çelişkinin derecesi daha yüksek olacaktır. Bu bilişsel çelişkiyi azaltmak için deneyin yalan söylemediğine inanması, yani gerçek tutumunu söylediği yalan doğrultusunda değiştirmesi gerekir. Buna söylediği yalana inanmak da diyebiliriz. Böylece yapılan bir davranışı açıklamak için yeterli bir objektif dış gerekçe olmadığı zaman kişi bu davranışı açıklayabilecek ya da mazur gösterecek bir subjektif gerekçe geliştirecektir. Bu araştırmada $1 için yalan söyleyen deneklerin bu davranışların aslında yalan olmadığına, yani işin oldukça ilginç olduğuna, kendilerini inandırmaları, böylece iş hakkındaki eski olumsuz tutumlarını değiştirmeleri gibi. Bu bulgulardan çıkarabileceğimiz genel sonuç şudur. Bir kişinin gerçek tutumuna ters düşen bir şeyi söylemesi ya da yapması sağlandığında kişi bu davranışını baskı zorlama durumunun gerekleri, yeterli bir ödül gibi makul bir nesnel gerekçeyle kendi kendini açıklayamazsa gerçek tutumunu davranışı doğrultusunda değiştirme eğilimi gösterecek, yani yapmış olduğu davranışı bir iç öznel gerekçe yaratacak, aslında öyle düşündüğüm için öyle yaptım diyecektir. Yukarıda ele aldığımız Festinger ve Carl Mist araştırmasında ödüllendirme sonucu ortaya çıkan bilişsel çelişkiyi inceledik. Aynı ilke cezalandırma ya da zorlama durumu içinde söz konusudur. Şöyle ki gerçek tutumuna ters düşen bir davranışı yapan bir kimse bilişsel çelişki duyacaktır. Ancak bu davranışı zorlandığı için ya da cezalandırmamak için yaptığını düşünürse bu nesnel gerekçe uyuşmazlığı azaltacağından kişide davranışı doğrultusunda gerçek tutum değişimi meydana gelmeyecektir. Oysa dışarıdan ciddi bir zorlama ya da ceza söz konusu olmadan kişi bu davranışı yapacak olursa bunu kendi kendine makul gösterebilecek için gösterebilmek için tutumunu o doğrultuda değiştirmek gereği duyacaktır. Bunun özellikle eğitim konusundaki önemi büyüktür. Örneğin ders çalışmayı sevmeyen İnci'nin bu davranışa büyük bir ceza ile korkutarak mı yoksa küçük bir ceza ile korkutarak mı engel olmak daha etkilidir? Birlikte düşünelim. İnci ders çalışmak istememektedir. Bu tutumuna ters düşen bir davranışı yerine getirmesi yani ders çalışması sağlanmıştır. Büyük bir ceza söz konusu ise İnci davranışında bu cezaya çarpılmamak için yaptığını düşünecek, bilişsel çelişki oluşmayacağından ders çalışmayı sevmeme tutumunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yanında kendisini cezalandırabilecek bir büyük varken İnci ders çalışacak fakat kendi kendine kalınca tutumu değişmemiş olduğundan gene çalışmayacaktır. Oysa hafif bir ceza yoluyla İnci'nin ders çalışması sağlanmışsa durum farklıdır. İnci ders çalışma davranışını bu hafif ceza ile kendi kendine açıklayamayacağı için yani bu kadar az bir cezadan kurtulmak için bu kadar tatsız bir işin yapılması pek akla uygun olmadığından davranışı için yeterli bir nesnel gerekçesi yoktur. Bu nedenle davranışını bir subjektif gerekçe ile açıklayacaktır. Yani İnci tutumunu davranışı doğrultusunda değiştirerek aslında ders çalışmaktan o kadar nefret etmediğine hatta belki çalışmaktan hoşlandığına kendisini inandıracaktır. Acaba durum gerçekten bizim verdiğimiz örnekteki gibi midir? Bazı araştırmalar bu konuda bize aydınlatıcı bilgi sağlıyor. Örneğin Aronson ve Carl Mist (1963) ile Friedman'ın (1965) çocuklarla yaptıkları araştırmalarda çocuk deneklere az ya da çok baskı yapılarak güzel bir oyuncakla oynamamaları sağlanmıştır. Bir müddet sonra az baskı sonucu güzel oyuncaklarla oynamaktan vazgeçen çocukların o güzel oyuncağı öncekine nispetle daha az beğendikleri ve onunla oynamadıkları gözlenmiştir. Çok baskı sonucu bu oyuncakla oynamaktan vazgeçen çocuklar ise daha sonra gözetim altında değilken bu oyuncakla oynamışlar ve onu önceki kadar beğendikleri hatta bu gruptaki bazı çocukların oyuncağı ilk gördükleri zamankinden daha çok beğendikleri görülmüştür. Demek ki fazla zorlanmadan kişi istediği bir şeyi yapmaktan vazgeçerse bu davranışın dıştan gelen zorlamaya bağlayamadığından tutumunu değiştirerek o şeyi o kadar da sevmediğine kendini inandıracaktır. Bu örneklerde de görüldüğü gibi insanların yapmaları ya da yapmamaları gereken şeyleri sadece ceza almaktan korktukları için değil, sevdikleri, istedikleri için yapmaları ya da yapmamaları eğitimin temel amacıdır. Bu bakımdan bilişsel çelişki kuramının uygulamaya dönük önemi ortadadır. 3. İtaat, benimseme ve bilişsel çelişki. Bu kitabın 3. bölümünü okumuş olan okuyucu yukarıdaki açıklamalarla uyma davranışının gerekçeleri arasında benzerlikler bulmuştur. Gerçekten de itaat ve benimseme mekanizmalarını bilişsel çelişki kuramı çerçevesinde ele almak mümkündür. Kişinin tutumuna ters düşen bir davranışı yeterli bir nesnel gerekçeye bağlayabilme durumunda tutum davranış tutarsızlığın makulleştirildiğinden bilişsel çelişki meydana gelmemekte, bundan ötürü tutum değişmesi görülmemektedir. İtaat ile uyumada da çok benzer bir durum söz konusudur. Şöyle ki kişi ancak gözü altında olduğu zaman yani bir dış baskı, ceza ya da zorlama hissedince uyuma davranışı göstermekte ama bu davranış gerçekten tutumunu yansıtmamaktadır. Yani davranış tutum farkı vardır. Kişinin tutumuna ters düşen bir davranışı yeterli bir objektif gerekçeye bağlayamama durumunda ise tutum davranış tutarsızlığı bilişsel çelişki yarattığından bundan kurtulmak için kişi tutumunu davranışı doğrultusunda değiştirir. Yani yaptığını sevmeye, doğru bulmaya başlar. Benimseme yoluyla uymada da benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Şöyle ki benimsemede kişinin davranışı tutumunu yansıtır. Başka bir deyişle kişi gerçekten doğru olduğuna inandığı için bir şeyi yapar ya da bir grubun fikrini doğru bulduğu için kabul ederek kendini mal eder. Davranışı bir dış zorlama gerektirmez. Kendi başınayken de görülür. İki örnekle bu benzerlikleri daha yakından inceleyelim. Kitabın 3. bölümünün başında verilen bir sosyal davranış örneğini hatırlayalım. Beğenmediği bir filmi arkadaşlarının övdüğünü duyan Ömer, arkadaşlara onun fikrini sorduklarında onlara katıldığını söyler. Ömer de gerçek bir tutum değişimi olmuş mudur? Verilen bilgiye dayanarak bu soruya kesin bir cevap vermek olanaksızdır. Ömer eğer onlarla aynı fikir olduğunu sırf onlar tarafından kabul edilmek, alay edilmemek, küçük görülmemek için söylemişse bu sosyal davranışının yeterli bir objektif gerekçesi var demektir. Yani Ömer kendini baskı altında hissettiği için öyle söylemiştir. Bu durumda Ömer davranışını kendi kendine makul gösterebileceğinden bilişsel çelişki azalacak, dolayısıyla gerçek tutum değişimi gerekmeyecektir. Ömer film hakkındaki olumsuz tutumunu değiştirmeyecektir. Burada itaat ile uyma söz konusudur. Ancak Ömer eğer arkadaşları tarafından kabul edilme baskısını hissetmeden bu davranışta bulunmuşsa gerçekten tutumunu değiştirebilir. Şöyle ki Ömer hafif bir çekinme sonucu kendini arkadaşlarının fikrine katılır bulunca bu davranışını makul bir dış gerekçeye bağlamayabilir. Bu durumda davranış yapılmış olduğundan değişebilecek tek şey tutumdur. Yani Ömer filmin pek de fena olmadığına, hatta ilginç sayılabileceğini kendini inandırır. Başka bir deyişle arkadaşlarının fikrini benimser. Bir başka örnek, muhalefet partisine mensup bir belediye başkan adayı aslında vergilerin arttırılması gereğine inanmaktadır. Ancak muhalefet partisi üyesi olarak ve oy almak amacıyla vergilerin azaltılması gerektiği yolunda bir demeç verir. Bu durumda adayda gerek bir tutum değişmesi görülecek midir? Büyük olasılıkla hayır. Çünkü böyle bir demeç vermeyi kendi kendine makul gösterecek yeterli objektif gerekçeleri vardır. Gerekçe tutumunu söylese partisiyle arası açılabilir, seçimi kaybedebilir. Demek ki davranışı bir baskı sonucu ortaya çıkmıştır. Bilişsel çelişki az olduğu için gerçek tutumunu değiştirmesi gerekmez. Aday partisinin normuna itaat etmektedir. Bu örneklerle itaat ile uyma davranışında niçin gerçek bir tutum değişimi olmadığını görüyoruz. Çünkü itaatte bilişsel çelişki oluşmamaktadır. Bilişsel çelişki meydana geldiği takdirde benimseme ile gerçek tutum değişimi olasılığı artmaktadır. Festinger'in bilişsel çelişki kuramını çeşitli örneklerle inceledik. Bu örneklerden de görüldüğü gibi bilişsel çelişki kuramı geniş uygulama olanaklarına sahiptir. Bu kuram sosyal psikoloji içinde geliştirilen diğer bütün kuramlardan daha fazla araştırmaya yol açmış ve bu araştırmalarda bariz olmayan kuramsal tahminler doğru çıkmıştır. Bu açılardan bilişsel çelişki kuramının çok başarılı olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu kuram epeyce tartışma konusu da olmuştur. Özellikle davranışçılık ekolünden parantez örneğin Kahapanis ve Kahapanis 1964 ve Bem 1965, 1967, Rosenberg 1965 ve benlik üzerinde çalışan bazı kuramcılar parantez Steele ve Louis 1981, Steele 1988 bilişsel çelişki kuramına karşı çıkmışlardır. Ancak bu kuramsal tartışmalara burada girmemiz olanaksızdır. Biz burada bir tutarlılık kuramı olarak bilişsel çelişki kuramının tutum değişimi olayını anlamamıza önemli katkısı olduğunu belirtmekle yetinelim. Bilişsel çelişki evrensel midir? Festinger bilişsel çelişki kuramını kurarken bu çelişkinin evrensel olduğuna inanıyordu. Japon bir sosyal psikolog olan Kashima ve arkadaşları parantez 1992 bu çelişkinin toplulukçu kültürlerden çok bireyci kültürlerin bir özelliği olduğunu öne sürdü. Bu sav daha bağımsız bireyler barındıran bireyci kültürlerde sosyal bağlamın kişileri çok etkilemediği üzerine kuruluydu. Bu savın doğruluğunu araştırmak üzere Kashima ve arkadaşları parantez 1992 Avustralya ve Japonya'da üniversite öğrenciliğiyle bir araştırma gerçekleştirdiler. Bu araştırmadan savlarını destekleyici sonuç elde ettiler. Avustralyalı öğrenciler tutum davranış tutarlılığını daha çok önemserken Japon öğrenciler tutumlarla davranışları daha az bir uyum içinde algılamışlardır. Bu bulgunun Japonların bilişsel tutarlılık güdülerinin daha az olduğunu işaret ettiği düşünülebilir. Japonlarda tutum davranış tutarlılığının daha az olması kendini benlik oluşumunda da gösteriyor. Japon kültüründe benliğin iki önemli yönü vardır. Benliğin sosyal olarak kabul görülebileceği toplumsal tarafları ve toplumdan gizli tutulan tarafları parantez Bachkinik
1992 Japon kültüründe benliğin bu iki tarafı da önemsemekte ve genç nesle benliğin bu taraflarının en uygun şekilde nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Benliğin toplumsal tarafına uygun davranılması ve bu davranışın kişinin tutumları doğrultusunda olmaması kolaylıkla kabul görmekte ve bir bilişsel çelişkiye yol açmamaktadır. Örneğin Iwa O'nun (1989) yaptığı bir çalışmada Japon ve Amerikalılara tutumlarını dürüstçe ortaya koyan veya çevrelerindeki kimselerle ters düşmemek ve sosyal uyumu sağlamak için böyle yapmayan kişilerin hikayeleri okutulmuş ve bu hikayelerdeki davranışlardan kendilerine daha yakın olanı seçmeleri istenmiştir. Beklendiği üzere Amerikalılar Japonlara oranla tutumunu açıkça ortaya koyan davranışı diğerine oranla daha fazla seçmişlerdir. Verilen hikayelerden bir tanesi şuydu. Bir baba kızının başka bir ırktan biriyle evlenmesini onaylamamaktadır. Amerikalılara göre baba böyle bir evliliğe izin vermek istemediği halde kızına bu evliliği onaylamadığını söylememelidir. Japonların sadece %7'si böyle bir tutum davranış tutarsızlığını uygunsuz olarak görmektedir. Demek ki Kuzey Amerikalıların yanlış ve ters olarak nitelendirdikleri bir olgu düşündüğünü söylememek toplulukçu kültürler için o kadar büyük sorun yaratmıyor olabilir. Burada tutum davranış ilişkisine yönelik daha temel bir nedensellik sorunu da söz konusudur. Bilindiği gibi psikoloji bilimi Batı kültürünün ürünüdür ve Batı'nın özellikle de Amerika'nın bireyci dünya görüşünü yansıtır. Buradan yola çıkarak bireysel tutumların ya da tutarlılık kuramlarında olduğu gibi bilişsel tutarsızlık ve çelişkilerin davranışı belirlediği öngörülmektedir. Birey düzeyinde ele alınan bu bilişsel nedensellikte davranışı etkileyen başka etkenler yeterince dikkate alınmamaktadır. Bunlar örneğin başkalarının beklentileri gibi etkileşimsel nedensellikleridir. Oysa ki burada ele alınan Japon araştırmalarında da görüldüğü gibi Japonya ve Türkiye gibi daha toplulukçu kültüre sahip toplumlarda başkalarıyla ilişkiler ve başkalarının (sosyal çevrenin beklentileri kişi için daha önemli olduğundan davranış bireysel tutumlar kadar (belki de daha çok) bu dış etkenlerle de belirlenebilir. Ayrıca bu dış etkenler çoğu zaman davranışı açıklayıcı, nesnel gerekçe oluşturacağından Japon araştırmalarında da görüldüğü gibi bilişsel çelişkinin de daha düşük düzeyde oluşması mümkündür. Bu bulgular bize bilişsel çelişkinin her kültürde aynı oranda yaşanmadığını ve her kültürde aynı oranda rahatsız edici bulunmadığını göstermektedir. Yukarıdaki örnek araştırmalarda gördüğümüz gibi Festinger'in kuramı için varsaydığı evrensellik ondan sonra sorgulanmış ve kültürler arası farklar ortaya çıkarılmıştır. Son olarak kültürden de bağımsız olarak insanların bütün davranışlarını sırf bilişsel çelişkiden kurtulmak için yapmadıkları da açıktır. (Aronson, 1994, sayfa 243-244) İnsanlar tüm yaptıklarının iyi şeyler olduğuna kendilerini inandırırlarsa gelişmeleri çok zor olur. Gelişebilmek için hatalardan ders çıkarabilmek ve neyin nasıl yapılmaması gerektiğini öğrenmek gerekir. Eğer sürekli bilişsel çelişkiden kurtulma çabası içinde olursak hata yaptığımızda kabul etmeyiz. Hatalarımızı hasır altı eder. Hatta aslında yaptığımızın hata olmadığını inandırırız kendimizi ki bu uzun vadede de tehlikeler yaratabilir. Hataları kabul edebilmek ve onların sorumluluğunu üstlenmek ve sürekli bir savunma içine girmemek hepimizin ulaşması gereken bir erdemdir. Festinger'i tartışırken ele aldığımız bir örneği hatırlayalım. Ayşe bir buzdolabı almak istiyor ve çeşitli markaları gözden geçirip birinde karar kılıyor ve onu satın alıyor ve satın aldığı buzdolabının en iyisi olduğuna inanmaya başlıyor. Ayşe'nin aldığı buzdolabı markasının en iyisi olmadığını düşünelim. Bu durumda Ayşe'nin düşüncesi gerçekle uyuşmayacaktır. Ayşe satın aldığı buzdolabının en iyisi olduğunu düşünmek yerine aslında o kadar da iyi olmadığını kabul ederse davranışları da ona göre şekillenecektir. Belki arkadaşlarına o markayı tavsiye etmeyecek, bir daha buzdolabı alacağında daha dikkatli olacak, yani kısacası yaptığından bir şeyler öğrenecektir. Bilişsel çelişkisini kabul ederse bunun uzun vadedeki faydasız zararından daha çok olacaktır. Aşağıda belirteceğimiz adımları yaşamımızda gerçekleştirebilirsek bilişsel çelişkileri kabul edip onlarla savunmaya geçmeden başa çıkabiliriz. 1. İçinde bulunduğun savunma ve bilişsel çelişkilerimi azaltma çabamın farkına varmalıyım. 2. Yaptığım aptalca şeyden dolayı aptal bir insan olduğumu söylemek doğru olmaz. 3. Egomu güçlendirerek yaptığım hataları tolere etmeyi öğrenmeliyim. 4. Yaptığım yanlışlardan ders çıkarmayı kişisel gelişimin ve öğrenme sürecinin bir parçası olarak görmeliyim. Elbette yukarıda yazılanları gerçekleştirmek o kadar da kolay değildir. Ama bu doğrultuda çaba göstermek kesinlikle herkesin işine olumlu yönde yarayacaktır. Tutarlılık kuramlarının karşılaştırılması. Bu kısmın başında özellikle denge kuramlarını incelerken çeşitli denge kuramlarını birbiriyle karşılaştırmıştık. Burada bu karşılaştırmaları bir çizelgeyle özetleyeceğiz. Bu çizelgeye bilişsel çelişki kuramını da ekleyerek inceleyeceğimiz tüm tutarlılık kuramlarını bazı özellikleri bakımından karşılaştıralım. Bakınız çizelge 8. Çizelge 8. Tutarlılık kuramlarının karşılaştırılması. Tutum objeleri arasında sevmek, sevmemek ve ait olmak, olmamak ilişkisinden başka ilişkiler önerilmiştir. Yan tarafa bu çizelgede 6 tane şey vardır. Kare şeklinde çizilmiştir. Kare şeklinde kutucuk vardır. Birinci kutucukta tutum objeleri arasında sevmek, sevmemek ve ait olmak, olmamak ilişkisinden başka ilişkiler önerilmiştir. Yan taraftaki kutucukta olumsuz ilişkiler yanında ilişkisiz olma durumunda içerilmiştir. Üçüncü kutucukta ise ilişki kişi tarafından tecrübe edildiği şekilde kavramlaştırılmıştır. Parantez fenomenolojik ele alış, bir kişinin zihnindeki tutarsızlık söz konusudur. Sayısal yaklaşım ilişkiler, dördüncü parantezde ise sayısal yaklaşım ilişkiler ya da değerlendirmeler sayısallaştırılmış, tutarsızlığın derecesi göz önüne alınmıştır. Beşincide ise ilişkilere ek olarak tutum objelerinin parantez ilişkiye giren öğelerin kendilerininkinde artı eksi ya da değerleri vardır. Altıncı kutucukta ise tutum değişiminden başka yollarla da tutarsızlığının giderilebileceği öngörülmüştür. Parantez çeşitli tepkilerin ön tahmini yapılabilmektedir. Şimdi bunlara hayır, evet şeklinde alt tarafta vereceğiz. Heider'in denge kuramı, tutum objeleri arasında sevmek, sevmemek ve ait olmak, olmamak ilişkisinden başka ilişkiler önerilmiştir. Hayır. Olumsuz ilişkiler yanında ilişkisiz olma durumunda içerilmiştir. Hayır. İlişki kişi tarafından tecrübe edildiği şekilde kavramlaştırılmış, parantez fenomenolojik ele alış, parantez bir kişinin zihnindeki tutarsızlık söz konusudur. Evet. Sayısal yaklaşım ilişkiler ya da değerlendirmeler sayısallaştırılmış, tutarsızlığın derecesi göz önüne alınmıştır. Hayır. İlişkilere ek olarak tutum objelerinin parantez ilişkiye giren öğelerin kendilerinin de artı eksi artı ya da eksi değerleri vardır. Hayır. Tutum değişiminden başka yollarla da tutarsızlığın gelirebileceği öngörülmüştür. Parantez çeşitli tepkilerin ön tahmini yapılabilmektedir. Hayır. Heider'in denge kuramı bu şekildedir. Alta geçiyoruz. Nevkob'un objektif denge kuramı. Tekrar aynı başlık altında. Evet, tutum ve hoşlanma ilişkilerinin etkileşimi. Tutum objeleri arasında sevmek, sevmemek ve ait olmak, olmamak ilişkisinden başka ilişkiler önerilmiştir. Evet, buna evet demiştir Nevkob'un objektif denge kuramı ve tutum ve hoşlanma ilişkilerinin etkileşimi diye belirtmiştir. Olumsuz ilişkiler yanında ilişkisiz olma durumunda içerilmiştir. Buna hayır demiştir. İlişki kişi tarafından tecrübe edildiği şekilde kavramlaştırılmış, fenomenolojik ele alış, bir kişinin zihnindeki tutarsız söz konusudur. Buna da hayır, objektif parantez nesnel denge söylemiştir. Sayısal yaklaşım ilişkiler ya da değerlendirmeler sayısallaştırılmış, tutarsızlığın derecesi göz önüne alınmıştır. Buna da hayır demiştir. İlişkilere ek olarak tutum objelerinin parantez ilişkiye giren öğelerin kendilerinkinde eksi artı ya da eksi değerleri vardır. Buna hayır demiştir. Tutum değişiminden başka yollarla da tutarsızlığın giderilebileceği öngörülmüştür. Parantez çeşitli tepkilerin ön tahmini yapılabilmektedir. Buna da evet, hoşlanmak, hoşlanmamak, ilişki kurmak, kurmamak şeklinde belirtmiştir. Onun altına geçiyoruz. Orada da Rosenberg ve Abelson'un bilişsel dengeleme kuramı. Rosenberg'de tutum objeleri arasında sevmek, sevmemek ve ait olmak, olmamak ilişkisinden başka ilişkiler önerilmiştir. Buna da Rosenberg hayır, sadece birleştirici ve ayırıcı tutum ilişkisi demiştir. Olumsuz ilişkiler yanında ilişkisiz olma durumunda durumu da içerilmiştir. Evet, buna da Rosenberg evet, o ilişki yani iki obje arasında bağ olmaması demiştir. İlişki kişi tarafından tecrübe edildiği şekilde kavramlaştırılmıştır. Parantez fenomenolojik ele alış, bir kişinin zihnindeki tutarsızlık söz konusudur. Buna da evet demiştir. Sayısal yaklaşım, ilişkiler ya da değerlendirmeler sayısallaştırılmış, tutarsızlığın derecesi göz önüne alınmıştır. Buna da hayır demiştir. İlişkilere ek olarak tutum objelerinin, parantez ilişkiye giren öğelerin, kendilerinin de eksi artı ya da eksi değerleri vardır. Buna da evet demiştir. Tutum değişiminden başka yollarla da tutarsızlığının giderilebileceği öngörülmüştür. Çeşitli tepkilerin ön tahmini yapılabilmektedir. Buna da evet, A. Reddetmek, B. Ayrışma tepkisi, C. Güçlendirme tepkisi, bunların arasından en kolayı izlenir. Son olarak da Festinger'in bilimsel çelişki kuramı vardır. Buna da buna da birinci kutucuğa Festinger şu şekilde söylemiştir. Tutum objeleri arasında sevmek, sevmemek ve ait olmak, olmamak ilişkisinden başka ilişkiler önerilmiştir. Buna evet demiştir. Evet, mantık ilişkilerinin dışında psikolojik ilişkiler. Diğer olumsuz ilişkiler yanında ilişkisiz olma durumu da içerilmiştir. Buna evet demiştir. İlişki kişi tarafından tecrübe edildiği şekilde kavramlaştırılmıştır. Parantez fenomenolojik ele alış, bir kişinin zihnindeki tutarsız söz konusudur. Buna evet demiştir. Sayısal yaklaşım, ilişkiler ya da değerlendirmeler sayısallaştırılmış, tutarsızlığın derecesi göz önüne alınmıştır. Buna da Festinger evet demiştir. Evet, ancak kesin sayısal değer değil, uyuşan ve çelişen bilgilerin sayısı ve önemi bakımından daha çok bilişsel çelişki şeklinde olarak söylemiştir. İlişkilere ek olarak tutum objelerinin, parantez ilişkiye giren öğelerin, kendilerinin de eksi artı ya da eksi değerleri vardır. Buna da hayır demiştir. Tutum değişiminden başka yollarla da tutarsızlığın giderilebileceği öngörülmüştür. Parantez çeşitli tepkilerin ön tahmini yapılabilmektedir. Buna da Festinger'in bilimsel çelişki kuramı. Evet, yeni uyuşan bilgi parantez dış neden ekleyerek ya da çelişen bilgilerin önemini azaltarak bilişsel çelişkiyi azaltmak şeklinde söylemiştir. İşlevsel şema çizelgemiz bu şekildeydi. Şimdi de işlevsel kuramlara geçiyoruz. İşlevsel kuramlar tutum gelişimine ve değişimine son bir önemli kuramsal yaklaşım da işlevseldir. Bu yaklaşım ilk olarak Smith, Brunner ve Witte parantez 1956 kişinin tutumları ne işe yarar sorusuyla belirlemişlerdir. Bu ele alışa göre kişi bir tutumu belirli bir gerekçeyle geliştirir. Yani tutum onun bir gereksinmesini karşılar. Parantez Katz 1960, Pratt, Kanis, Brechtler ve Grindwald 1979. Dolayısıyla bu gereksinme ortadan kalkarsa tutuma da gerek kalmaz. Ya da yeni bir gereksinme söz konusu olursa tutumda da aynı doğrultuda bir değişime görülür. Tutum değişimine işlevsel yaklaşımda kişilik gereksinmelerine ve temel güdülenmeye eğilinerek tutumlar daha geniş bir çerçeve içine yerleştirilir. Bu yüzden işlevsel yaklaşımlar fenomenolojik kuramlardır. Özellikle yetkici kişilik, parantez Adorno ve diğerleri 1950 araştırmaları bulguları işlevsel kuramların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Yetkici parantez otoriteryen kişilik kuramı ön yargılı ırk ayrımı tutumunu ele alarak bunu kişiliğin derinine inen bir eğilim olarak kabul etmiştir. Bu kurama göre erken çocukluk çağında sevilmeme, hor görülme gibi ego, parantez, benlik, yıpratıcı yaşantılar kişide kendini hor görme eğilimi geliştirir. Ancak kişinin kendini değersiz bir kimse olduğunu kabullenmesi çok kaygı verici bir durum olduğundan kişi ego savunma mekanizmaları kullanarak kendisinin değersiz olduğu inancını bilinçaltına bastırır. Başta iki vardır, açıklama kitabın altında açıklaması var. Bu mekanizmalar Freudcu psikanalitik görüşe göre bilinç altında oluşur ve kişinin egosunu savunucu yükseltici rol oynar. Ayrıca yansıtma yoluyla hor görmeyi kendinden başkasına yöneltir. Yani kendini değil başkalarını değersiz olarak görmeye başlar. Onlara karşı nefret ve saldırganlık duyguları geliştirir. Bu başkaları da genellikle toplumun hor gördüğü dış gruplardır. Çünkü bunlara karşı saldırganlığı toplum onaylar. Bu durumda kişinin ön yargılı ayrımcı tutumu aslında kendinin de farkında olmadığı bir gereksinmeyi karşılamaktadır. Bu gereksinme yıpranmış olan egosunu tamir etmek, yükseltmektir. Kişinin derininde yatan bu tür bir gereksinme kolay kolay ortadan kalkmayacağı için böyle bir gereksinmeyi tatmin eden bir tutum da kolay değişmeyecek demektir. Gerçekten de araştırmalar bu tür tutumların kişiye tutum objesi hakkında olumlu bilgi verme gibi mantıklı yollarla değiştirilemediğini göstermektedir. Parantez örneğin Katz, Sarnoft ve Mijeklintoch 1956. Yetkici kişilik parantez 1950 incelemelerinin ve onları izleyen benzer yaklaşımda çeşitli çalışmaların bulguları, tutumların rastgele oluşmadığı, kişi için önemli işlevler, parantez görevler gördüğü gerçeğini ortaya koymuştur. Yetkici kişilik kuramı bu işlevlerden sadece birini yani dışa atmaya ya da ego savunmaya incelemiştir. Bunun gerekçesi bu kuramın psikanalitik bir kişilik kuramı olması ve tutumları salt kişilik parantez psikolojik düzeyde ele almasıdır. Daha sonra geliştirilen işlevsel kuramlarda ise salt psikolojik analiz düzeyinin dışına çakıldığını, sosyal psikolojik analiz düzeyine geçildiğini görüyoruz. İşlevsel tutum değişimi kuramları parantez Smith, Brunner ve White, Witte 1956, Katz 1960 tutumların ne gibi işlevleri olduğu konusunda farklı öneriler getirmişlerdir. Biz burada ilk ve son yıllardaki işlevsel tutum değişimi kuramlarının öncelikle üzerinde durduğu 3 ana işlevi parantez Tesser ve Schaffer 1990 aşağıda inceleyeceğiz. 1. Tutum objesi ile ilgili bilgi sağlayıcı işlev. Kişinin tutumu ona tutumunun objesi hakkında bilgi sağlar. Her tutum kişi tarafından kendi deneyleri, sınama ve yanıtmaları sonucu elde edilmez. Çoğu zaman tutumlar başkalarının tutumlarından öğrenilir. Böylece o tutum objesi hakkında kısa yoldan özet bilgi edinilmiş olur. Bir önceki bölümde kalıplaşmış tutumları incelerken bu tutumların kişi için bilgi sağlayıcı, gerçeği tanımlayıcı işlevini ele almıştık. Parantez sayfa 124. Üçüncü bölümde de uyuma davranışının incelenmesinde aynı işlev üstünde durmuş ve özellikle benimseme için bunun önemini belirtmiştik. 2. Kişinin başkalarıyla olan iyi ilişkilerini koruma işlevi. Kişinin ait olduğu aile, arkadaş ve benzeri gibi gruplar tarafından kabul edilebilmesi için o grupların değer verdiği tutumlara kabullenmesi gerekir. Bu gerçeği bundan önceki bölümlerde özellikle uyuma davranışı çerçevesinde etraflıca inceledik. Böylece kişinin tutumları onun sosyal ilişkilerini sağlamlaştırır. Örneğin kişinin önem verdiği arkadaş grubu belli bir azınlık grubuna karşı olumsuz tutuma sahipse kişi de bu olumsuz tutuma sahiptir. Bu tutuma ya da grup normuna benimseme, özdeşleşme ya da itaat mekanizmalarından birini kullanarak uyar. Böylece kişinin bu tutumu onun değer verdiği kimseler tarafından kabul edilmesini sağlar. 3. Dışa atma ya da ego savunma işlevi. Yukarıda yetkici kişilik kuramının yaklaşımı incelenirken bu işlevi de inceledik. Özetle bu işleve sahip bir tutum kişinin bilinçaltı bazı sorunlarını çözümleme gereksinmesini karşılar. Kişi kendi egosunu, parantez benliğini kendi gözünde yükseltmek için kendinde kabullenemeyeceği olumsuz özellikleri başkalarına atfeder. Bu tür bilinçaltı ve duygusal gereksinmelere cevap veren tutumların mantığa dayanan, tutum objesi hakkında bilgi sağlayan, iletişime kapalı olacağını, bu çeşit etkileyici iletişimde kolay kolay değişmeyeceğini daha önce belirtmiştik. Dışa atma ya da ego savunma işlevine sahip bir tutumun değişebilmesi için temelindeki kişilik sorununun çözümlenmesi zorunludur. Bu da bazı hallerde psikoterapi gerektirebilir. Birçok tutumlar için birden fazla işlev söz konusu olabilir. Buna bir örnek olmak üzere Smith, parantez 1969 tarafından geliştirilen bir şekli inceleyelim. Parantez şekil 23. Bu şekilde zincirlere karşı ön yargılı ayrımcı tutum, işlevsel kuram çerçevesinde ve sosyal psikolojik analiz düzeyinde incelenmektedir. Bu şekilden de görüldüğü gibi yakın ve uzak sosyal çevre ile ortamın özellikleri, kişilik süreç ve eğilimleriyle etkileşim halinde tutum ve davranışı meydana getirmektedirler. Bir önceki bölümde tutumların meydana gelişini ve tutum davranış ilişkilerini incelerken de bu etkileşime değinmiştik. Görüldüğü gibi bu kavramsal şemada tutumlar ve işlevleri Kişilik süreç ve eğilimi kapsamında bir yandan sosyal çevre, bir yandan da gözlenilebilen davranış arasında ara değişken olarak kullanılmıştır. Görüldüğü gibi işlevsel kuramlar, bundan önce ele aldığımız tutarlılık kuramları gibi belirli bir davranışın kesin ön tahminini yapmaya yöneliş değildir. İşlevsel kuramlar daha ziyade tutumların gelişmesinin ve değişmesinin karmaşık nedenlerini ışık tutan kavramsal çerçevelerdir. Bu bakımdan Kelman'ın parantez 1961 uyma davranışının temelinde yatan benimseme, özdeşleşme ve itaat mekanizmaları da işlevsel bir tutum değişimi kuramı olarak nitelendirilebilir. Çünkü Kelman'ın ele alışı da ne zaman ve hangi nedene bağlı olarak uyma davranışı çerçevesinde tutumların değişebileceği konusunda bize bilgi sağlamaktadır. Bu mekanizmaları daha önce yeterince incelediğimiz için burada tekrar ele almayacağız. Şekil 23. Ön yargıya dayanan ırk ayrımının işlevsel kuram çerçevesinde sosyal psikolojik bir şema ve analizi. Kişinin zencilere karşı olumsuz tutum edinmesini sağlayan sosyal çevre. Kişilik süreç ve eğilimi, tutumların işlevsel temeli, tutumlar, davranış. Zencilerin gerçek objektif nitelikleri, parantez, ten rengi ve benzeri, sağ tarafa doğru giden bir ok. A. Obje ile ilgili bilgi sağlayıcı işlev. Bilgi sağlayıcı işlev, yan tarafta doğru giden bir ok var, kısa bir ok vardır. Tutum objesine, parantez, zincirlere karşı olumsuz tutumlar. Kullanılan tutumlar, ayrımcı davranış, yukarıda da davranış vardır. Toplumda var olan zincirlerle ilgili bilgiler, zincirlerle ilgili sosyal normlar, parantez, kurallar. Parantez, bu kurallar kişinin önemsediği gruplar ve kimselerce benimsenmektedir. Yan tarafa doğru giden yine bir ok ve B, bu da B oluyor. Kişinin başkalarıyla olan iyi ilişkilerini sağlama işlevi. Bu da tutum objesi, yukarı doğru giden bir ok vardır. Tutum objesine, zencilere karşı olumsuz tutumlara girer. Ve kullanılan tutumlar ve ayrımcı davranış şekline girmektedir. Diğer ilgili tutumlar, örneğin zübbelik bu yolda kullanılır ve kullanılan tutumlar ayrımcı davranış. Otoriteryen kişilik ve saldırganlık doğuran koşulları, parantez, engelleme sonucu saldırganlığın yön değiştirmesi, ayrıca kendine güveni, kendini beğenmeyi önleyici koşullar. Yan tarafa doğru giden yine bir ok vardır ve bu da C'dir. C, dışı atma ve ego savunma işlevi. Bu da tutum objesine, zencilere karşı olumsuz tutumlara girer. Kullanılan tutumlar ve ayrımcı davranışa giriyor. Diğer ilgili tutumlar, örneğin zübbelik bu yolda kullanılır. Ve obje ile ilgili, fakat bir tutuma ters düşen tutumlar kullanılmaz. Örneğin demokratik ideoloji, humanist görüşler ve benzeri gibi. Bu da tekrar kullanılan tutumlara giriyor ve ayrımcı davranışların içerisine girmektedir. Yan tarafta da hangi tutumun kullanılıp hangisinin kullanılmayacağı var olan ortam tarafından da tayin edilir. Tekrar alta geçiyoruz. Irk ayrımı ve ön yargının daha uzaktaki sosyal kökenleri, tarihi, ekonomik, siyasi etkenler. Sağ tarafa doğru giden bir çizgi vardır. Davranışın yakın kökeni olan sosyal ortam. A. Ortamsal normlar, parantez, kurallar. B. Ortamın diğer yönleri, parantez, örneğin rekabet ortamı, tutum objelerin sosyal statüleri, diğer kişisel özellikleri ve benzeri şeklinde. Bu maddenin yukarıya doğru çıkan bir ok vardır. Burada da şunun içerisine girer. Hangi tutumun kullanılıp hangisinin kullanılmayacağı var olan ortam tarafından da tayin edilir. Bu da ayrımcı davranışın içine girer. Bu da davranış ve ayrımcı davranışın içine girmektedir. Şekil 23 şemamız bu şekildedir. Kaynak Smith 1969. Ayrım sonu sayfa 175.